Ayrım 19. Fare ile Gelincik Öyküsü. Bir zamanlar mesleği susamı kabuğundan ayırmak olan bir kadın vardı. Günün birinde ona en iyi cinsten bir ölçek susam getirdiler ve kendisine, hekim bir hastaya sırf susam yiyerek iyileştirme yolunda bir beslenme öngördü. Badıcını ayıklayıp dikkatle temizlemen için sana getirdik demişler. Kadın da susamı alıp işe koyulmuş ve günün sonunda temizleyip badıcını ayırmış. Bembeyaz ve iştah açıcı oluşunu görmüş, pek hoşmuş. Nitekim orada aylak aylak dolaşan bir gelincik onu görüp durumundan oldukça iştahı kabarmış ve gece olunca susamları içinde bulunduğu tepsiden gizlendiği yere taşımaya koyulmuş. Ve bu işi öylesine güzel yapmış ki sabah olunca tepsi üzerinde susamdan hemen hemen hiçbir şey kalmamış. Bu durumda gelincik deliğine gizlenmiş, susam ayıklayıcının içindekinden arınmış tabağı görünce nasıl şaşırıp kızacağını düşünebiliyormuş. Nitekim onun, ah hırsızı bir görebilseydim, kedinin ölümünden beri evi yağma eden şu alçak fareler olmasın yine bunlar. Bunların bir tekini yakalasam, tüm benzerlerinin yaptığını ona ödeteceğim diye haykırdığını duymuş. Gelincik bu sözleri işitince kendi kendine, kendimi bu kadının hıncından tamamen korumam ve onu fareler hakkındaki kuşkularında haklı olduğuna inandırmam gerek. Yoksa beni yakalaması ve boynumu koparması işten bile değil demiş. Ve hemen gidip komşusu fareyi bularak ona, kardeşim her komşunun komşusuna hayra dokunur. Yanı başında oturanlar için hiçbir ilgi duymayan, neşelenmek için fırsat doğduğunda pişirmiş olduğu nefis yemeklerden ya da şenlik günlerinde hazırladığı ve tatlı ve hamur işlerinden yakında oturanlara tattırmayan bir komşu kadar nefret uyandıran başka bir şey yoktur demiş. Fare de, çok doğru söylüyorsun benim güzel kalpli dostum. Tanışmamızdan bu yana henüz pek fazla zaman geçmediği halde senin komşuluğundan ve bana gösterdiğin iyi niyetten ne kadar hoşnutum bilsen, Tanrı tüm komşuları senin kadar cömert ve anlayışlı kılsın. Bana açıklayacağın bir şey var mı? Diye yanıt vermiş. Gelincik, şurada oturan iyi yürekli kadın evine bir ölçek taze ve iştah açıcı susam almış. Çocukları öylesine oburca susamları yiyip bitirmişler ki bir iki avuç bir şey kalmış. Gelip sana durumu bildiriyorum. Zira bu obur çocuklardan çok senin bunlardan yararlanmanın bin kez daha iyi olacağına inanıyorum demiş. Bu sözleri duyunca fare öylesine sevinmiş ki kıpır kıpır kıpırdamaya ve kuyruğunu oynatmaya koyulmuş. Düşünmeye hiç zaman ayırmadan, gelinciğin riyakar havasının farkına varmadan, sessizce gözetemekte olan kadına da dikkat etmeden ve gelinciği böylesi cömertçe bir davranışa iten nedeni kendi kendine sormadan, tüm hızıyla koşup parlamakta olan badıcından ayrılmış, göz kamaştıran susamların bulunduğu tepsiye saldırmış. Ve oburlukla ağzını doldurmuş. Ama tam o sırada kadın kapının ardında belirmiş ve bir sopayla farenin kafasını yarmış. Ve böylece zavallı fare tedbirsizce güvenmekten dolayı başkasının yaptığı kötülük yüzünden yaşamını yitirmiş. Bu sözleri işitince Şah Şehriyar, "Ey Şehrazat, bana önlem almanın büyük değeri konusunda ders verdin. Bu öyküyü daha önce duysaydım, ellerimle öldürdüğüm sefih karıma ve ihanette yardımcı olan hain hadım ağalarına duyduğum sonsuz güvenden sakınırdım. Ama sen bana sadık dostluk üzerine bir öykü anlatamaz mısın?" demiş. Şehrazat da demiş ki, "Karga ile mis kedisinin öyküsü. İşittim ki bir karga ve bir mis kedisi birbirlerine karşı büyük bir dostluk besliyor ve boş saatlerini konuşarak ve çeşitli oyunlar oynayarak geçiriyorlarmış. Böylece bir gün kuşkusuz ilginç olan şeylerden konuşurlarken yörelerinde olup bitenin farkına varamamış, birdenbire bir kaplanın ormanı çınlatan korkunç haykırışıyla gerçeğe dönmüşler. Dostunun yanında bir ağacın alt dallarında tünemekte olan karga, çabucak uçup yükseklik dallara konmuş. Mis kedisine gelince, korkarak nereye saklanacağını bilememiş. Çünkü av peşinde olan hayvanın haykırışlarının nereden geldiğini kestiremiyormuş. Bu şaşkınlık içinde kargaya, "Dostum, ben ne yapayım? Söyle bana, göstereceğin bir çare ya da bana yapabileceğin etkili bir yardım var mı?" demiş. Karga, İyi yürekli dostum, senin için yapmayacağım şey yoktur. Seni bu sıkıntıdan kurtarmak için işte her şeyi karşılamaya hazır durumdayım. Ama uçup yardım getirmeden önce bu konuda şairin söylediklerini sana aktarayım. Gerçek dostluk ölüm pahasına sevdiği şeyi kurtarmak için tehlikeye atılmaktır. O şey ki kendi seçtiğin dostunu yeniden bulmak için malını, ana babanı ve aileni terk ettirir sana. Bu dizeleri okuduktan sonra karga kanatlarını açarak çabucak uçmuş ve oradan geçmekte olan arslanlardan daha güçlü köpeklerle korunan bir sürüye doğru uçmuş. Ve doğruca bu köpeklerden birinin saldırarak başını oldukça şiddetli gagalamış. Ve sonra öteki köpeğe saldırıp onu da gagalamış. Sonra da onları ardından çekerek oldukça uzak bir yere uçmuş. Dişlerinden sakınarak kendini izletmiş. Sanki onları önemsemezmiş gibi kaba seslerle haykırmış. Bunu duyan köpekler gittikçe daha fazla kızarak önlerinde uçan kargayı kovalamayı sürdürmüşler. Ve böylece ormanın ortasına kadar sürüklenmişler. Dolayısıyla köpeklerin havlamaları tüm ormanı sardığında karga kaplanın bu seslerden ürkerek kaçtığını anlayınca köpeklerin önünden yükselerek uzaklara uçmuş. Köpekler de homurdanarak sürülerinin başına dönmüşler. Sonra karga gelip yakın bir tehlikeden kurtulmuş olan dostu mis kedisini bulmuş ve onunla barış ve güvenlik içinde birlikteliğini sürdürmüş. Ama ey bahtı güzel şahım diye sözünü sürdürmüş Şehrazat. Çabucak sana karga ile tilki öyküsünü de anlatmaya başlıyorum demiş. Karga ile tilki öyküsü. Anlatırlar ki vicdanı birçok kötü olay ve çapulculukla yüklü yaşlı bir tilki birlikte eşini de getirerek avı bol bir boğazın dibine çekilmiş. Küçük av hayvanlarını orada öylesine kırıma uğratmış ki bir süre sonra dağın yöresinde barınan tek bir hayvan kalmamış. Daha sonra da açlıktan ölmemek için ilkin kendi çocuklarını sonra bir gecede hain bir tertiple boğazladığı karısını bir anda yiyip bitirmiş. Bunu da yapınca artık dişlerinin arasına koyacak hiçbir şey kalmamış. Oysa yer değiştiremeyecek kadar yaşlıymış ve tavşan avlayacak ya da sıçrayıp keklik yakalayacak kıvraklığını da yitirmiş bulunuyormuş. Dünyayı gözlerinde karartan bu fikirlere dalmış bulunduğu bir sırada bir ağacın tepesinde yorgun bir karganın tünediğini görmüş. Ve birdenbire içinden bu karganın benimle dost olmasını sağlayabilirsem ne büyük bir fırsat yakalamış olurdum. Onun benim kötürümleşen yaşlı bacaklarımın artık yerine getiremediği çalışmayı yapmasına olanak sağlayacak sağlam kanatları var. Bana yiyeceklerimi sağlar ve dahası canımı sıkmaya başlayan bu ıssız yerde bana arkadaşlık eder düşünceleri geçmiş. Ve bunu düşünür düşünmez yerine getirmek istemiş. Karganın tünemekte olduğu ağacın altına gelmiş ve kendini daha iyi işittirmek için alışılagelmiş selamlaşmalardan sonra en gönülden sesiyle ona "Ey komşum, iyi bir Müslümanın Müslüman komşularına karşı iki değerli erdemi söz konusudur. Müslüman olma erdemi ve komşu olma erdemi. Ben de bana karşı tutumun dolayısıyla hiç tereddüt etmeden bu erdemleri sende gördüğümü söyleyebilirim. Ve dahası şurada bağrımda senin kibarlığının altı dilmez çekiciliğini duymakta ve tüm yüreğimle sana karşı kardeşçe bir yakınlık beslemekteyim. Ya sen ey karga bana karşı ne duymaktasın demiş. Bu sözleri işitince karga öylesine bir kahkaha koparmış ki neredeyse ağaçtan düşecekmiş. Sonra tilkiye gerçekte son derece şaştım. Ne zamandan beri ey tilki bu alışılmadık dostluk ortaya çıktı ve ne zamandan beri dilinin ucuna bile gelmeyen bu içtenlik yüreğinde yer etti. Ve ne zamandan beri bizimkiler gibi birbirinden bunca farklı ırklarımız bu kadar büyük bir kaynaşma gösterebildi. Sanki dört ayaklılar ırkındansın, ben ise kuş ırkından. Ve özellikle ey tilki, madem ki bunca güzel konuşuyorsun söyle bakalım. Senin ırkından olanların yiyici ve benim ırkımdan olanların yenilen olması ne zamandan beri ortadan kalktı? Bu seni şaşırttı mı? Aslında gerçekten böyle bir şey yok. Haydi, yaşlı kurnaz tilki, bütün bu güzel sözleri heybene koy ve hiçbir kanıtı bulunmayan bu dostluktan beni bağışla demiş. Bunun üzerine tilki ona, ey doğru sözlü karga, kafan mükemmel işliyor. Ama iyi bil ki kullarının yüreklerini düzenleyen Tanrı için olanaksız hiçbir şey yoktur. Benim de yüreğimde birdenbire sana karşı bu duygu uyandı. Ayrı ırklardan kişilerin de kendi aralarında pek âlâ anlaşabileceğine dair benden istediğin kanıt yerine geçecek olan Pire ile Fare öyküsünü eğer dinlemek istersen sana anlatayım demiş. Karga da kanıttan söz ettiğine göre ben daha önce hiç işitmediğim bu Pire ile Fare öyküsünü dinlemeye hazırım demiş. Tilki de şunları anlatmış. Ey kibar dostum! Eski ve yeni kitapları okumuş bilginler anlatırlar ki, bir pire ile bir fare zengin bir tacirin evini, her biri kendine uygun yerde oturmak üzere mesken olarak seçmişler. Bir gece pire, evin kedisinin acı kanını boynuna emmekten bıkarak, tacirin karısının yatmakta olduğu yatağa sıçramış. Ve giysilerinin arasına sokulmuş ve orada gömleğinin altına kayarak kalçasını bulmuş. Oradan da kasının kıvrımından tam da nazik organının bulunduğu yere gelmiş. Burasını gerçekten çok narin, tatlı, beyaz ve zevkine yatkın bulmuş. Hiçbir pürtük ve uygunsuz hiçbir kıl yokmuş orada ey karga. Aksine zevkine yatkın kayganlıkta bulmuş. Kısacası biri artık orada yer tutarak kadının tatlı kanını doyuncaya kadar emmeye koyulmuş. Ama gıdasını sağlarken pek o kadar insaflı davranmadığından ısırığın acısıyla genç kadın uykudan uyanmış ve elini çabucak ısırılan yere götürmüş. Eğer pire ustalıkla kaçıp kadınlara özgü bu giysinin sayısız kırımları arasından geçip yere atlamasa ve önüne çekilen ilk deliğe koşup sığınmasaymış, kadın onu hiç kuşkusuz ezecekmiş. Pirenin başına gelenler bunlar. Genç kadına gelince, duyduğu acıyla tüm köleleri başına üşüştüren bir feryat koparmış. Bunlar hanımlarının çektiği acının nedenini öğrenince yenlerini sıvamışlar ve giysiler arasında pireyi aramaya koyulmuşlar. İkisi urbaları, biri gömleği, diğer ikisi tüm kıvrımlarını birbiri ardından aralayarak iç donuyla ilgilenmişler. Bu sırada genç kadın meşalelerin ışığında çırçıplak gövdesinin önünü yokluyor, en gözde kölesi de dikkatle arkasını gözden geçiriyormuş. Ama senin de tahmin edeceğin gibi ey karga hiçbir şey bulamamış, kadının durumu da böyle. Karga, ama tüm bunlara karşın bana sözünü ettiğin kanıt nerede diye haykırmış. Tilki de şimdi tam oraya geliyoruz demiş ve sözünü sürdürmüş. Gerçekte pirenin sığındığı delik farenin de sığınağıymış. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 151. gece olunca demiş ki, gerçekte pirenin sığındığı delik farenin de sığınağıymış. Fare pirenin kaygısızca kendi yerine geldiğini görünce son kertede tedirgin olmuş ve ona, ey pire, sen benim yanıma ne yapmaya geldin? Sen ki ne benim cinsimden ne de yakınımdan birisin. Bir asalak olduğuna göre can sıkıntısından başka şey de beklenemez senden diye haykırmış. Ama pire, ey konuksever fare, böyle uygunsuz şekilde senin evine sığınmışsam, bil ki elimde olmaksızın evin hanımı tarafından öldürülmek korkusuyla kaçmamdan dolayıdır. Ve de bütün bunların nedeni emmiş olduğum bir parça kan yüzündendir. Bu kanın tatlı, hayranlık uyandıracak kadar ılık ve sindirimin harika olduğu doğrudur. Ben de senin iyiliğine güvenerek koşup sana geldim. Tehlike geçinceye kadar yanında barınmama izin vermeni rica ediyorum. Ve de seni tedirgin edip evinden kaçmaya zorlayacak yerde sana öylesine belirgin bir hizmette bulunacağım ki birlikteliğimizi sağlayan Tanrı'ya şükürler edeceksin demiş. Bunu duyan fare, pirenin konuşmasındaki içtenliğe güvenerek ona, eğer böyleyse ey pire, sığınağımı seninle bölüşebilirim ve burada sakince yaşayabilirsin. Ve de bahtın iyi ve kötü dönüşümlerinde benim yoldaşım olursun. Ev sahibinin eşinin kalçasından emdiğin kana gelince, bırak, bunun için endişelenme ve gönül rahatlığı içinde ve zevkle onu sindirmeye bak. Çünkü herkes besinini olanak sağladığı yerde bulur. Bundan dolayı da eleştirilemez ve Tanrı bize ömür vermişse açlıktan ve susuzluktan ölmeyelim diyedir. ve zaten bir gün dervişin birinin bu konuda sokaklarda okuduğunu duyduğum şu dizeler de bunu gösteriyor. Yeryüzünde üzerinde ağırlığı olan ya da bağlı bulunduğum hiçbir şey yok. Ne ev eşyası, ne hırçın bir karı, ne de evim var. Ey yüreğim, ne kadar hafifsin. Bir parça ekmek, bir yudum su, bir tutam tuz beslenmeme yeter. Çünkü tek başımayım. Yıpranmış bir urba bana giysi oluşturur ve bu bile fazladır. Ekmeği nerede bulursam orada alırım. Bahtı da geldiği gibi kabul ederim. Alınıp götürülecek bir şeyim yok. Yaşamak için başkasından aldıklarım onların artıklarıdır. Yüreğim, ne kadar hafifsin. Pire farenin bu sözlerini duyunca son kertede etkilenmiş ve ona ''Ey fare kardeşim, bundan böyle birlikte ne hoş bir yaşamımız olacak. Tanrı sana minnetimi ödeyebileceğim anı bir an önce yaşatsın.'' demiş. Bu ana ulaşmaları pek gecikmemiş. Gerçekten aynı akşam tacirin odasında bir şeyler kemirmekte olan fare, madeni bir çınlama işitmiş ve bunun tacirin küçük bir kasada sakladığı altınlarını birer birer sayarken çıkan ses olduğunu anlamış. Tacir paranın tamam olduğunu anlayınca keseyi yatağının altına koyarak yatağa uzanıp uyumuş. Bunu gören fare hemen koşup pireyi bulmuş ve ona gördüklerini anlatmış. İşte sonunda bana yardıma koşma fırsatı çıktı karşına. Bu paraları seninle birlikte tacirin yatağından benim barınağıma taşıyacağım demiş. Bu sözleri duyan pire heyecandan düşüp bayılacak gibi olmuş. Önerilen şey ona oldukça aşırı görünmüş ve üzülerek fareye ciddi olamazsın ey fare. Benim boyumu görmezlikten mi geliyorsun? Bin pire bir araya gelse onu yerinden kıpırdatamazken sırtımda bir dinarı nasıl taşırım? Ama yine de sana büyük bir yararım dokunabilir. Bir pire olarak bir cirmimle tacire odasından hatta evinden dışarı çıkarabilirim. Ve sen de bu durumda o yerin sahibi olur, keyfince hareket eder ve kendini sıkıntıya sokmadan altınları barınağına taşıyabilirsin demiş. Bunu duyan fare, doğru yürekli pire, gerçekten bunu düşünmemiştim. Barınağım da tüm o altınları alacak genişliktedir ve dahası beni kıstırmak ve kapatmak isteseler bile 70 çıkış kapısı bulabilirim. Öyleyse acele et de bana vaat ettiğin düzeni yerine getir diye haykırmış. Bunun üzerine pire birkaç sıçrayışta uyuyan tacirin yatağına ulaşmış. Doğruca kıçına doğru yol alarak hiçbir pirenin o güne kadar insanoğlunun kıçını ısırmadığı şekilde ısırmış. Bu ısırış ve onu izleyen sancıyla tacir uyanmış ve elini çabucak pirenin ısırdıktan sonra hemen terk ettiği saygın yerine götürerek evin sessizliğinde çınlayan binlerce küfür savurmuş. Sonra bir o yana bir bu yana dönerek yeniden uyumaya çalışmış. Ama düşmanın uyumadığını hesaba katmamış. Gerçekten pire tacirin yatağından ayrılmamakta direttiğini görünce son kertede kızarak yeniden saldırıya geçmiş ve bu kez apış arası denen duyarlı bölgeyi tüm gücüyle ısırmış. Bu kez tacir bağırarak sıçramış ve üstünden örtüleri ve giysilerini atarak evin alt katına, kuyu başına koşmuş ve soğuk suyla yıkanmış ve yeniden odasına dönmek istemeyerek gecenin geri kalan bölümünü avludaki kanepede uzanarak geçirmiş. Bu durumda fare, tacirin tüm altınını kolayca barınağına taşımış ve sabah olunca kesede bir tek altın bile kalmamış. Ve böylece pire, farenin konukseverliğini karşılamayı bilmiş ve 100 kat fazlasıyla ödemiş. Ve sen ey karga diye sözünü sürdürmüş tilki. Senden yana olan özverimin ölçüsünü aramızda yapmayı istediğim dostluk anlaşmasının karşılığında hemen göreceksin umudundayım. Ama karga ona, gerçekte Bay Tilki, senin öykün beni inandırmaktan uzak. Ve sonra, bir kimse kendisi için bir felaket nedeni olabilecekse, bir iyiliği yapıp yapmamakta özgürdür. Buradaki durum da böyledir. Gerçekten uzun zamandır ihanetler ve verdiği sözü tutmama bakımından senin ünlü olduğun bilinmektedir. Böyle olunca ben nasıl olur da bu denli kötü yürekli olan, hele daha yenilerde yeğeni kurda ihanet edip ölümüne neden olmanın yolunu bulan bir kimseye güven duyarım? Zira ey hain, tüm hayvan milleti arasında her bakımdan yağ çektikten sonra kendi cinsinden, hatta kendi ailesinden sayılabilecek birini hiç tereddüt etmeden harcayan birinin, kendinden farklı ve düşman bir ırktan olana karşı kötü bir düzene girişmesi pek mümkündür. Bu bana içinde bulunduğumuz şimdiki duruma çok uyan bir öyküyü hatırlattı demiş. Tilki hangi öykü diye haykırınca karga Akbaba'nın öyküsünü yanıtını vermiş. Ama tilki ben bu Akbaba'nın öyküsünü hiç bilmiyorum anlat bakalım biraz deyince karga şu öyküyü anlatmış. Bir zamanlar bilinen bütün sınırları aşan kıyıcılığıyla tanınmış bir Akbaba varmış. Büyük olsun, küçük olsun, hiçbir kuş onun verdiği sıkıntıdan yakasını kurtaramamış ve tüm hava kurtları arasında korku saçmış. Öylesine ki bu yırtıcı kuşlar ellerindeki her şeyi bırakıp onun korkunç gagasından ve diken diken olmuş tüylerinden korkarak kaçar olmuşlar. Ama zaman ilerleyip yıllar tepesindeki tüyleri tümüyle döküp pençelerini yıpratarak belalı gagasını kırıp bedenini kötürüm etmiş ve kanatlarını yararsız hale getirmiş. Bu durumda öylesine acınacak bir hale düşmüş ki eski düşmanları kıyıcılığının öcünü bile alma gereğini duymayarak onu horlamışlar ve beslenmek için kuşların ve hayvanların artıklarıyla yetinmek zorunda bırakılmış. Ve sen tilki, sen de gücünü yitirdin ama görüyorum ki hala hainliğinden hiçbir şey yitirmemişsin. Çünkü böylesine güçsüzken bile Tanrı'nın yardımıyla sakladığım kanatlarımın gücünden, gözümün parlaklığından ve gagamın keskinliğinden yararlanmak için benimle anlaşmak istiyorsun. Sana serçe gibi davranmamanı öneriyorum demiş. Tilki birdenbire şaşırarak ona hangi serçeden söz ediyorsun sen diye sorunca karga dinle demiş. İşittim ki bir serçe bir koyun sürüsünün geçtiği bir çayırda bulunuyor ve bir yandan geçen sürüyü izlerken gagasıyla toprağa eşip duruyormuş. O sırada ansızın müthiş bir kartalın küçük bir kuzuya saldırdığını ve onu pençelerini alarak uzaklara uçup kaybolduğunu görmüş. Bunu gören serçe sonsuz bir gururla yöresine bakmış ve kanatlarını yeterince gererek kendi kendine ama ben de uçmasını bilirim ve koca bir koyunu pençelerimle havaya kaldırabilirim demiş. Ve uçarken gözüne kestirdiği eskimiş yünleri karnının altında yumak olmuş ve geceleyin işeyerek ıslattığı için kirlenmiş ve katı bir kitle haline gelmiş en iri koyunu seçmiş. Serçe bu koyunun yün yumağına takılmış ve kendisi koyunun esiri olmuş. Bunu gören çoban koşarak gelmiş ve onu yakalayarak kanatlarını yolmuş ve bir sicimle ayağını bağlayarak çocuklarına oynasınlar diye vermiş. Ve onlara bu kuşa iyi bakın, bu felaketi pahasına kendinden güçlülerle benzeşmeye kalkıştı. Sonunda da böyle esir düşmekle cezalandırıldı demiş. Ve sen ey kötürüm tilki, şimdi sen beni kendinle kıyaslıyorsun. Onun için bana anlaşma önerme küstahlığını gösteriyorsun. Haydi bakalım yaşlı kurnaz, sırtını dön ve çabuk buradan uzaklaş demiş. Bunun üzerine tilki, karga gibi uyanık birini aldatmanın artık olanağı bulunmadığını anlamış ve kızgınlık içinde çenesini öylesine şiddetle gıcırdatmış ki iri bir dişi kırılmış. Ve alaycı karga ona, önerini geri çevirmemden ötürü dişini kırmana doğrusu çok üzüldüm demiş. Ama tilki ona sonsuz bir saygıyla bakıp, önerimi geri çevirdiğin için bu dişi kırmadım. Seni benden kurnaz bulmuş olmamın utancıyla kırdım demiş. Ve bu sözleri söyleyerek tilki gidip saklanmak için oradan çabucak ayrılmış. Ve ey bahtı güzel şah diyerek sözünü sürdürmüş Şehrazat. Karga ile tilkinin öyküsü işte böyle. Belki biraz uzun sürdü ama yine de Allah bana yarına kadar yaşam bağışlar, sen de bunu hoş karşılarsan, sana güzel Şems-ül Nehar ile Emir Ali İbni Bekkar öyküsünü anlatırım. Ama Şah Şehriyar, ey Şehrazat, hayvanların ve kuşların öykülerini beni büyülemediğini ve bana uzun geldiğini sakın sanma. Aksine, eğer başkalarını da biliyorsan onları dinlemekten sıkılmam. Yeter ki onlardan çıkarılacak yararlar olsun. Ama madem ki bana daha adını işitmekle büyük bir hayranlığa düştüğün bir öykü anlatmayı vaat ediyorsun, onu dinlemeye hazırım demiş. Lakin Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. 19. ayrımın sonu, sayfa 192.